Konuşmaya bize gönderdiğin bu ilginç öğrenci projesini ele alarak başlayalım diyorum.
Tabii ki.
Türkiye'deki halk kütüphanelerinin erişilebilirliği üzerine yapılmış bir harita bu. Bize ilettiğinde hani ilk bakışta basit bir coğrafya ödevi gibi duruyordu aslında.
Evet, öyle görünebilir.
Ama biraz derine inince, yani bu haritanın aslında bilgiye erişimdeki o şaşırtıcı adaletsizliği nasıl ortaya koyduğunu gördük. Şimdi amacımız bu kaynakların bize tam olarak ne anlattığını, o rakamların arkasındaki hikayeyi seninle birlikte çözmek.
Kesinlikle. Bazen en güçlü fikirler en basit sorulardan doğar. Buradaki soru da şu: benim ilçemdeki kütüphane kaç kişiye hizmet veriyor?
Çok temel bir soru.
Evet, projenin temelindeki kavram da oldukça net: kütüphane başına düşen nüfus yükü.
Bu projenin bence en etkileyici yanı coğrafi bilgi sistemleri, yani GPS gibi bir teknolojiyi kullanması.
Ve bu teknolojiyle o soyut, sıkıcı olabilecek veriyi alıp herkesin bir bakışta anlayabileceği, hatta şok olabileceği görsel bir haritaya dönüştürmesi. Bu yüzden bu sadece bir istatistik değil, Türkiye'nin fırsat coğrafyasını gösteren bir harita.
Fırsat coğrafyası ifadesi çok güçlü. Peki bu harita tam olarak nasıl oluşturulmuş? Yani Ebrar Güney isimli öğrenci bu sonuca ulaşmak için hangi adımları izlemiş? Çünkü bir Excel tablosundaki sayılarla kırmızıya boyanmış bir ilçe arasında dağlar kadar fark var.
İşte işin teknik ama büyüleyici kısmı da burada. Proje iki temel veri setini birleştiriyor.
Neymiş onlar?
Birincisi, TÜİK'in, yani Türkiye İstatistik Kurumu'nun 2026 yılı için öngördüğü ilçe nüfusları.
Geleceğe dönük bir projeksiyon yani.
Aynen. İkincisi ise Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan alınan mevcut halk kütüphanelerinin coğrafi konumları. Sonra da QGIS diye bir yazılım kullanılmış.
Bu bir tür haritalama programı, değil mi? Açık kaynaklı olanlardan. Evet, herkesin erişebileceği bir program. Orada yapılan şey aslında matematiksel olarak çok basit. Her ilçe için öngörülen nüfusu alıp o ilçedeki toplam kütüphane sayısına bölmek.
Anladım. Projede bu değere yük analiz denmiş. Bu basit oran bir anda hizmetin nerede çöktüğünü, nerede yeterli olduğunu su yüzüne çıkarıyor.
Anladım. Yani geleceğe dönük bir nüfus projeksiyonunu alıp bugünün altyapısıyla karşılaştırıyor. Bu da aslında sorunun gelecekte daha da büyüyeceğine dair bir uyarı gibi.
Kesinlikle.
Fakat aklıma bir soru takıldı. Bu analiz kulağa mantıklı geliyor ama tek başına yeterli mi? Yani İstanbul Esenyurt'taki devasa modern bir kütüphaneyle Anadolu'nun bir ilçesindeki tek odalı birkaç raflı bir okuma odası
Evet.
haritada aynı bir kütüphane olarak mı sayılıyor? Bu resme biraz yanıltıcı kılmaz mı?
Bu çok yerinde ve çok önemli bir soru. Evet, bu analizin temel bir sınırlılığı bu. Proje kütüphanelerin varlığına odaklanıyor, niteliğine değil.
Anladım.
Yani kütüphanenin büyüklüğü, kitap sayısı, personel kalitesi, internet hızı veya işte engelli erişimine uygun mu değil mi, bunları hesaba katmıyor. Bu bir var-yok analizi.
Ama şunu unutmamak lazım. Bu kadar temel bir seviyede bile ortaya çıkan eşitsizlik bu kadar büyükse,
Olur.
işin içine o nitelik faktörünü kattığımızda tablonun çok daha vahim bir hal alacağını tahmin etmek hiç zor değil.
Olur.
Bu harita sorunun sadece görünen kısmı, belki de buzdağının zirvesi.
Bu harika bir bakış açısı.
Yani bu haliyle bile alarm zilleri çalıyorsa, detaylara indiğimizde sirenler çalmaya başlar diyorsun.
Aynen öyle. Peki, o zaman haritanın bize gösterdiği o alarm zillerine, yani bulgulara gelelim. Harita durumu üç renkle özetliyor: kırmızı, yeşil ve siyah. Sanırım en çok konuşmamız gereken yerler kırmızılar.
Kesinlikle.
Kırmızı bölgeler bir kütüphanenin 100.000'den fazla kişiye hizmet vermeye çalıştığı yerler. Projede buna kritik hizmet açığı deniyor.
Kritik hizmet açığı.
Evet. Yani sistemin artık yetersiz kalmanın ötesinde fiilen işlemediği noktalar. Kaynaklarda verilen örnekler gerçekten de insanın aklını zorluyor. Mesela İstanbul Esenyurt'ta tek bir kütüphane yaklaşık 1 milyon kişiye.
1 milyon mu?
Evet, 1 milyon. Ankara'nın merkez ilçelerinden Çankaya'da ise tek bir kütüphane 940 bin kişiye hizmet etmeye çalışıyor. Bu rakamları bir an için sindirmeye çalışalım. Neredeyse 1 milyonluk bir şehir hayal edin ve o şehirde sadece bir tane halk kütüphanesi var.
Bu bir hizmet açığı değil, adeta bir kara delik.
Aynen.
Açıkçası bu rakamları görünce ben de çok şaşırdım. Bu hep mi böyleydi, yoksa bu son 10-20 yılda ortaya çıkan bir kriz mi? Kaynaklar bu durumun kökeni hakkında bir ipucu veriyor mu? Çünkü Çankaya gibi köklü bir ilçeyle Esenyurt gibi yeni gelişen bir yerin aynı potada erimesi de ilginç.
Bu sorunun iki farklı yüzünü gösteriyor aslında. Esenyurt gibi yerler, son 20 yılda yaşanan o aşırı ve plansız büyümenin, yoğun göçün bir sonucu.
Doğru.
Nüfus 10 kat artarken okul, hastane, park ve kütüphane gibi kamusal altyapı yatırımları bu hıza yetişememiş. Bu plansız kentleşmenin kültürel altyapı üzerindeki yıkıcı etkisinin en net fotoğrafı.
Peki ya Çankaya?
Çankaya'daki durum ise daha farklı bir problemi işaret ediyor. Orada sorun belki de yeni yapılaşmadan çok mevcut kaynakların zamanla artan nüfusa oranla sembolik kalması. Yani 50 yıl önce 100 bin kişiye hizmet veren bir kütüphane bugün 900 bin kişiye hizmet vermeye çalışınca işlevini yitiriyor.
Yani biri plansız büyümenin, diğeri ise zamanın değişimine ayak uyduramamanın kurbanı.
Tam olarak öyle. Bir de madalyonun diğer yüzü var. Yeşil bölgeler. Haritaya göre Doğu Anadolu'daki Tunceli gibi daha düşük nüfuslu ilçelerde durum çok daha ideal görünüyor.
Evet, orada tablo tamamen farklı.
Buralarda bir kütüphaneye 5.000 ila 10.000 kişi düşüyor ki bu oranlar uluslararası standartlara oldukça yakın.
Bu karşıtlık, coğrafi eşitsizliğin ne kadar derin olduğunu net bir şekilde ortaya koyuyor. Bir yanda 1 milyon insana bir kütüphane, diğer yanda 5.000 kişiye bir kütüphane.
Bu karşıtlığı somutlaştırmak için bir an için iki farklı genci hayal edelim mi?
Lütfen.
Esenyurt'ta yaşayan lise öğrencisi Ayşe'yi düşünelim. Bir proje ödevi için güvenilir kaynaklara, sessiz bir çalışma ortamına ve ücretsiz internete ihtiyacı var. Ama en yakın kütüphane kilometrelerce uzakta, tıklım tıklım ve bir masa bulmak imkansız. Şimdi de Tunceli'de yaşayan Ali'yi düşünelim. Okuldan çıkıp 10 dakikada kütüphaneye yürüyor, rahatça bir masaya oturuyor, kaynakları tarıyor ve ödevini yapıyor. Bu sadece bir istatistik değil. Bu Ayşe ve Ali'nin hayata başlarken sahip oldukları fırsatları arasındaki devasa uçurumun ta kendisi.
Yani bilgiye erişim hakkı yaşadıkları yerin posta koduna göre belirleniyor.
Maalesef durum bu.
Bu hikayeleştirme durumu çok daha net ortaya koydu. Bir de haritada hiç bahsetmediğimiz siyahla işaretlenmiş bölgeler var. Kırmızılar çok kötü, yeşiller iyi demekse siyahlar ne anlama geliyor? Onlar tamamen unutulmuş yerler mi?
Siyah bölgeler belki de tablonun en trajik kısmı. O ilçelerde ya hiç halk kütüphanesi yok ya da veri mevcut değil.
Hiç mi yok?
En öte bir yoksunluk hali. Kırmızı bölgedeki bir vatandaş en azından teorik olarak bir kütüphanenin varlığından haberdar ama ona ulaşamıyor. Siyah bölgedeki bir vatandaş içinse devletin bilgiye erişim hizmeti hiç var olmamış demek. Onlar adeta birer bilgi çölü. Orada yaşayan bir çocuk için kitapla, bilgiyle kamusal bir alanda tanışma ihtimali sıfır. Bu hizmetin yetersizliğinden çok daha derin bir sorun. Bu bir hak ihlali. Kırmızı, yeşil ve şimdi de siyah bölgeleri gördükten sonra insanın aklına şu geliyor. Bu haritayla ne yapacağız? Sadece sorunu duvara asıp bakacak mıyız? Bu çalışma sadece bir sorunu tespit etmekle kalmıyor, bir çıkış yolu da öneriyor sanırım.
Kesinlikle. Projenin en güçlü yanı da bu. Sadece teşhis koymuyor, tedavi de öneriyor.
Nasıl bir tedavi?
İnde Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın yeni kütüphane yatırımlarını planlarken bu haritayı bir yol gösterici olarak kullanması gerektiğini savunuyor. Yani kaynakları rastgele veya siyasi önceliklere göre dağıtmak yerine doğrudan bu haritadaki kırmızı ve siyah bölgelere, yani ihtiyacın en yakıcı olduğu yerlere odaklanmak. Bu veriye dayalı politika dediğimiz yaklaşımın ders kitaplarına girecek kadar net bir örneği.
Yani nereye kütüphane açalım sorusunun cevabı artık haritada kırmızıyla ve siyahla işaretlenmiş durumda. Sezgilere veya alışkanlıklara değil, doğrudan sahadan gelen somut verilere dayanarak karar vermek.
Tam olarak bu. Ama yine de sormak istiyorum. 21. yüzyılda çözüm sadece yeni binalar inşa etmek mi olmalı? Özellikle bütçelerin kısıtlı olduğu bir dönemde. Daha yaratıcı, daha esnek çözümler olamaz mı?
Harika bir nokta. Bu harita bize nerede sorun olduğunu gösteriyor. Ama sorunun nasıl çözüleceği konusunda farklı stratejiler geliştirilebilir.
Mesela?
Belki Esenyurt gibi devasa bir nüfus için gerçekten de büyük, modern bir merkez kütüphane inşa etmek en doğrusu. Ama daha dağınık bir yerleşim yeri için belki de çözüm bir filo gezici kütüphane otobüsü kurmaktır.
Mobil kütüphaneler.
Evet. Belki de bazı yerlerde Milli Eğitim Bakanlığı'yla işbirliği yapıp okul kütüphanelerini okul saatleri dışında halkın kullanımına açmaktır. Veya mevcut atıl kamu binalarını hızlıca birer etüt ve dijital erişim merkezine dönüştürmektir. Yani harita bize hedefi gösteriyor, oraya nasıl gideceğimiz konusunda ise farklı yollar seçebiliriz. Bu yaklaşım çok daha akılcı. 1 milyon liralık bir yatırımı zaten durumu iyi olan yeşil bir bölgeye yapmak yerine 500 bin kişinin beklediği kırmızı bir bölgeye yaptığınızda yarattığınız etki ve sosyal fayda katlanarak artıyor.
Kesinlikle.
Demek ki senin bize ilettiğin bu öğrenci projesi milyonlarca insanı etkileyebilecek kamusal bir kararın çok daha akıllıca verilmesini sağlayabilir.
Tam olarak bu. Bu analiz "kütüphaneler önemli, daha çok açmalıyız" gibi genel ve iyi niyetli bir ifadenin çok ötesine geçiyor.
Evet.
Evet, önemli ama öncelikle ve acilen şu ilçelere odaklanmalıyız diyor. Kaynakların verimli kullanılması bu demek. Ve bu sadece bir bütçe meselesi değil, bir sosyal adalet meselesi. Bilgiye erişim temel bir haktır ve bu hakkın coğrafi olarak bu kadar eşitsiz dağılması kabul edilebilir bir durum değil. Bu harita, o adaletsizliği gidermek için ilk adımın nereye atılması gerektiğini somut olarak gösteriyor.
Özetle, bize ilettiğim bu kaynaklar sayesinde bir öğrencinin yaptığı analizin aslında ne kadar güçlü bir sosyal etki potansiyeli taşıdığını gördük. İki farklı veri setini bir araya getirerek çıplak gözle görülemeyen bir gerçeği, bir adaletsizliği herkesin anlayacağı bir dilde, bir harita üzerinde anlatıyor.
Evet, bu bilginin ve analizin gücünü gösteren müthiş bir örnek.
Gerçekten öyle.
Da gösteriyor. Kırmızı bir bölgede yaşayan bir genç için bu sadece kitap okuyacak sessiz bir yerin olmaması demek değil.
Daha fazlası var.
Çok daha fazlası. Aynı zamanda ders çalışacak, araştırma yapacak, kendini geliştirecek, akranlarıyla sosyalleşecek güvenli bir kamusal alanın da olmaması demek. Bu da bizi son bir düşünceye itiyor.
Nedir o?
Eğer bu eşitsizlik kütüphaneler için geçerliyse, acaba çocuklar için güvenli parklar, gençler için spor tesisleri veya yaşlılar için sağlık merkezleri gibi diğer kamu hizmetlerinin haritasına çıkarsak karşımıza nasıl bir tablo çıkar?
Düşündürücü.
Bu harita belki de çok daha büyük bir planlama sorununun, kaynakların adil dağıtılmamasının sadece görünür bir parçasıdır.